Ayrım 7.
Müslümanın malı nasıl haramsa, zimmininki de haramdır. Zimminin malını çalanın da eli kesilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zimmiye karşılık Müslümandan fidye almış, ben zimmetine riayet edenin hakkını korurum demişti. Ayetten anlaşılıyor ki, İnsanların vasıflarındaki farklılık kısasta hükmü değiştirmediği gibi sayıdaki farklılık da hükmü değiştirmez. Yani bir şahsı birkaç kişi beraberce öldürmüş olsa, Zahiriye, Hanbeli mezhebi hariç bütün mezheplerin ittifakıyla o topluluk öldürülür. Bu hüküm ilk bakışta ağır bir ceza gibi gelirse de ağır değildir. Allah'ın adaletine uygundur. Çünkü kısas, nefsi müdafaa gibi meşru bir sebep olmadan bir adamı zulmen öldürenlere uygulanır. Birisinin yaşama hakkını yok yere, kaba gücüne dayanarak elinden alan kimseye, kendisinden daha güçlünün var olduğunu bildirmek, onun da elinden hayat hakkını almak lazımdır. Birisini haksız yere öldürdüğü takdirde, kendisinin de öldürüleceğini bilen insan, kimseyi öldürmeye cesaret edemez. Böylece toplumda öldürme olayları çok azalır. Arada sırada gözü dönmüş katiller çıkarsa, onlar da Allah'ın kanunuyla ortadan kaldırılınca topluma tam bir huzur havası hakim olur. Sonra zalimler öldürülünce, mazlum olarak öldürülen kimsenin akrabalarının kalbinde kin ve intikam hissi kalmaz. Hak yerini bulur. Devlet cezayı verdiği için fertler öldürmek suretiyle ceza vermeye kalkmazlar. Kan davaları, kavgalar ortadan kalkar. Belki birçok yılda bir kişi öldürülür ama toplum yaşar. Yüce Allah 2 Taksim 179. ayette bu cezanın hikmetini açıklamış. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Korunmanız için bu hüküm size farz kılındı buyurmuştur. Turan dursun, diğer cezalarda yapılanın misliyle kısastı. Eğer bir topluluğa azap edecekseniz size yapılan azabın eşiyle azap edin. Nahl suresinin 126. ayetinde böyle emrediliyordu. Kısasa kısas uygulanarak organ kesme türünden cezalar yanında kırbaçlamak gibi gene ezaya dayanan cezalar da vardı. Zinanın cezası ise recm idi. Yani toprağa gömüp taşlamak. Sayfa 58 diyor. Nahl suresinin 126. ayetini yine kasten yarım almış. Ayetin sonunda sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır cümlesini almamış. Çünkü püf noktası burada. Ayet affetmeyi öc almaya tercih etmektedir. Yapılan kötülüğü cezalandırmanın amacı intikam almak, kin ve öfkeyi tatmin etmek değil, toplum düzenini korumaktır. Ayette toplum düzenine zarar vermeyecekse sözü bağışlamak öğütlenmektedir. Ayetin asıl amacı suçlara misliyle karşılık verip intikam almak değil, işlenen bir suça hak ettiğinden daha ağır bir cezayı vermeyi önlemektir. Yani ayet intikamı değil, adaletten ayrılmamayı emretmektedir. Eğer ceza verecekseniz size yapılan kötülük kadar işlenen suç kadar ceza verin ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ifadenin asıl amacı, işlenen bir hatayı ondan daha ağır bir ceza ile cezalandırmayı önlemektir. Çünkü bazı kimseler ailesinden veya yakınlarından bir adam öldüreni öldürmekle kalmaz. Onun çoluğunu, çocuğunu, yakınlarını dahi öldürerek intikam alırlardı. Kur'an bu tür aşırı davranışları yasaklamıştır. Suçun cezası ancak dengeli olur. Suça daha ağır ceza vermek zulümdür. Bu prensip, biri size saldırırsa siz de onun size saldırdığı kadar ona saldırın. Allah'tan korkun. Bakara 194 ayetinde ifadesini bulmuştur. Zina cezası. Yazar zinanın cezasının rejim, taşlayarak öldürme olduğunu söylüyor. Evet, bu hüküm İslam hukukuna girmiş ve çok nadir de olsa uygulanmıştır. Ama Kur'an'da böyle bir hüküm yoktur. Kur'an'da zinanın cezası rejim değil, yüz sopadır. Cinsel ilişki suçunu 4 çeşide ayıran Kur'an her birine ayrı bir ceza belirlemiştir. Nisa suresinin 15. ayetinde kadınların kendi aralarında sabık ilişkilerinden, sevicilikten söz edilir ve böyle kadınların ölünceye ya da Allah kendilerine bir yol gösterinceye yani bunlar evlenip gidinceye dek evde göz hapsinde tutulmaları emredilir. Erkek erkek arasındaki cinsel ilişkinin cezası tazirdir. Yani bunu yapanların yüzüne birkaç tokat vurmak, herkesin içinde yüzlerine tükürüp rezil etmek, böylece hem bunların hem de başkalarının bir daha böyle bir şey yapmalarını önlemektir. Nisa 16. Nur suresinin 2. ayetine göre hür kadın ve erkek zina ettikleri takdirde bunların her birine 100 sopa vurulur. Demek ki hür kadın ve erkek arasında serbest iradeyle işlenen zina suçu 4 tanıkla saptanırsa bu suçun cezası 100 sopadır. Zina eden evli cariyenin cezası da hür kadının cezasının yarısı yani 50 sopadır. İşte Kur'an'ın zina suçuna belirlediği ceza budur. Ama maalesef İslam fıkıhçıları bununla yetinmemişler, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Tevrat'ın kuralını hukuka geçirmişlerdir. Tevrat, serbest iradesiyle zina eden evli kadın ve erkeği taşla öldürme cezası getirmiştir. Eğer bir adam başka bir adamın karısı olan bir kadınla yatmakta olarak bulunursa, o zaman kadınla yatan adam ve kadın, onların ikisi de öleceklerdir ve kötülüğü İsrail'den kaldıracaksın. Eğer kız olan bir genç kadın bir adama nişanlıysa ve bir adam onu şehirde bulup onunla yatarsa, o zaman onların ikisini o şehrin kapısına çıkaracaksınız ve onları şehirde olduğu halde bağırmadığı için kadını ve komşunun karısını alçalttığı için erkeği taşla taşlayacaksınız ve ölecekler ve kötülüğü aranızdan kaldıracaksın. Tesniye 22 Taksim 22-23. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in önceki toplumların üzerindeki ağır yükleri kaldırmak üzere görevlendirildiği, Araf 157 belirtildiği ve Yüce Allah'tan önceki milletlerin sırtına yüklenmiş olan ağır yüklerin bizlere yükletilmemesi niyaz edildiği, Bakara 286 halde, İslam fakihleri önceki ümmetlere farz kılınmış olan fakat bu ümmetten kaldırıldığı için Kur'an'ın hiçbir yerinde söz edilmeyen bu taşlama cezasını İslam hukukuna da geçirmişler, böylece dini zorlaştırmışlardır. Ama bunu Kur'an'ın hükmü gibi göstermek yanlıştır. Kur'an'da böyle bir şey yoktur. 11. İslam'da hoşgörü yok mu? Turan Dursun'a göre Kur'an hep öc almayı, vurmayı, öldürmeyi, Müslüman olmayan insanlara yaşama hakkı tanımayı öğütlemektedir. Onun için Müslüman hoşgörülü görünse de içinde intikam duyguları taşır, fırsat bulduğunda vurur, öldürür. Günümüzde İslam adına hareket ettiklerini iddia eden fakat kimler tarafından yönetildikleri bilinmeyen bazı terör örgütlerinin yaptıkları saldırıları İslam'a mal etmeye çalışan Turan Dursun şöyle diyor. Şöyle ya da böyle hoşgörü yansıtan ayetlerden başka kesim ayetlere bakıldığında tam ters bir doğrultuyla karşılaşılır. İslam'ın katı bir hoşgörmezliği görülür bu ayetlerde. Yürürlükte sayılanlar da belirtildiği gibi bunlardır. Hürmetli aylar çıkınca puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse peşlerini bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Tevbe 5 çeviri Diyanet'in. Onları nerede bulursanız orada öldürün. Bakara 191, Nisa 89-91. Nisa suresindeki öldürün münafıklar içindir. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş. Ve onlara katı, sert davran. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir. Bu ayet iki ayrı sureden aynen yer almıştır. Tevbe 73, Tahrim 9. Aynı doğrultuda pek çok ayeti vardır. Bir kesimi için bakınız Maide 35, Tevbe 41, 79, Hac 78, Furkan 52. Kitap verilenlerden Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dini din edinmeyenlerle boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın. Tevbe 29 çeviri Diyanet'in. İslam'da geçerli olan bir şey var. Yumaşat, anlamı birlikte yürüme. İslam, güçleninceye dek barış içinde birlikte yürümeyi ilke edinmiştir. Biraz hoşgörü yansıtan ayetler mümaşat dönemlerinin ürünüdür. Mümaşat ilkesi Muhammed'in savaş hilidir sözünden kaynağını alır daha çok. Bu söz için bakınız Buhari, Es Sahih, Kitab-ül Cihad Taksim 156, Müslim Es Sahih, Kitab-ül Cihad Taksim 18, Hadis No 1740, Dinbu S 188. İslam tüm insanlar Müslüman olana dek yeryüzünü bir savaş alanı sayar. Barış ve hoşgörüde eğer gerekiyorsa savaşın gereği olan hile içindir. Sayfa 180. Daha sonra da 246. ve 247. sayfalarda şunları yazıyor. İntikam bilindiği gibi öç anlamındadır. Öfke, kin, hınçürünüdür. Öfke, gazap dolu, kin dolu bir tanrı düşünebilir misiniz? Etnoloji bize kesin olarak bildirir ki ilkellerde bu vardır. Yine araştırmalar gösterir ki bu tür tanrı anlayışı ilkellerden Yahudilik kaynaklarına, başka Tevrat'a, yorumlarına, oradan da Kur'an'a ve İslam'ın bütününe geçmiştir. Kur'an'da tam 4 kez tanrı için züntikam, yani intikam sahibi, intikamcı deniyor. Diyanet'in resmi çevirisinde de öcünü alır, öc alıcı, öc alan, öc alabilen anlamları verilmiştir. Bakınız Ali İmran 4, Maide 95, İbrahim 47, Zümer 37. Bir ayetin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyledir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öc alandır. İbrahim ayet 47. Bu ayet peygamberlerin de intikam istediklerini, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelenlerden intikam alacağına söz verdiğini ve bu sözünden de caymayacağını, Tanrı'nın hem güçlü hem de öc alıcı olduğunu açık seçik anlatıyor. Secde suresinin 22. ayetinde de şöyle denir. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan öc alacağız. Rabbin yani Efendi Tanrı'nın suçlulardan, günahlılardan öc alacağını bildirdiği anlatılırken, biz kesinlikle onlardan öc alacağız ya da öc alıcılarız dediği iki ayette daha anlatılmakta. Zuhruf ayet 41, Duhan ayet 16. Tanrı'nın öc alıcı, peygamberinin öc alıcı diye sunulduğunu görüyoruz. Tanrısı peygamberi öyle olur da müminleri yani inanırları öyle olmaz mı? İslamcı bunun için intikamcıdır işte. Tanrı için sevmek, Tanrı için kin beslemek İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Muhammed'in bunu dile getiren sözlerine dayanır bu. Muhammed şöyle der. İşlerin en üstünü Tanrı için sevmek ve Tanrı için öfkelenip kinlenmektir. Bakınız Ebu Davud, Sünen Kitab-ı Sünne Taksim 3, Hadis No 4599. Bir başka kez de Muhammed'in şöyle dediği görülür. İçinizden kim bir münker görürse eliyle onu değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle kinlensin. Bakınız Müslim Es Sahih Kitab-ı İman Taksim 78, Hadis No 49, Ebu Davud Sünen Kitab-ı Salat Taksim 248, Hadis No 1140, Tirmizi Sünen Kitab-ı Fiten Taksim 11, Hadis No 2172. Buradaki münkerin anlamı tanınmayan, benimsenmeyen şeydir. Demek ki Muhammed her Müslümana şu görevi veriyor. Müslüman kişi İslam şeriatınca tanınmayan, benimsenmeyen bir şey mi gördü? Hemen elini yani yumruğunu kullanacak. Diyelim ki yumruğu yeterli olamadı, bununla karşı çıkamadı. Diliyle karşısına çıkacak. Kötüleyecek, kınayacak, aleyhte propaganda yapacak. Diyelim ki ortam buna da elverişli değil. O zaman da kalbiyle yönelip kin besleyecek. İslamcı ortamı elverişli bulana dek kin besler karşısında olduğu kimseye, duruma, düşünceye, davranışa ve intikam için zamanını kollar. Bu kendisine verilmiş bir görevdir. İslam'ın tanrısı intikamı kimi zaman bu dünyada, kimi zaman da öbür dünyada yani ahirette alacağını bildirir. Her ikisi de durum korkunç olarak bildirilir. Hele ahirette işkence olacağı da anlatılır. Ölüm yok, sürekli işkence var. En sadist insanı bile kabul edemeyeceği türden bir azap, işkence. Bunu anlatan ayetlerle doludur Kur'an. 12. İslam ne demektir? Turan Dursun kitabının 186. 188. sayfalarında da İslam başka dinleri kabul eder mi? Başlığı altında İslam'ın hoşgörüden uzak, saldırganlığı emreden bir din olduğu savını tekrarlamaktadır. Bu savın ne kadar ön yargı sonucu olduğu ortadadır. Durumu anlamak için Kur'an'da İslam'ın ne anlama geldiğine bakalım. Kur'an'a göre İslam, kişinin kendisini yalnız Allah'a teslim etmesi, yalnız O'na kul olması, yalnız O'na ibadet etmesi demektir. İşte tevhidin gereği budur. Allah'ı bir bilmek, ondan başka Tanrı kabul etmemek demek olan tevhid, kulluğun yalnız Allah'a yapılmasını gerektirir. Bu anlamıyla İslam, yalnız son peygamber olan Hazreti Muhammed'in getirdiği dinden ibaret değil. İlk peygamberden son peygambere kadar tüm peygamberlerin getirdiği dindir. Kur'an-ı Kerim evrensel bir mesaj getirmiş, ahiret saadetine erip cennete girmek için gerekli şartları açıklamıştır. Bunlar Allah'a şirksiz, ahirete şeksiz inanmak ve salih amel dünyaya ve ahirete yararlı güzel işler yapmaktır. Kur'an'a göre İslam yalnız Allah'a tapmak, ibadeti yalnız O'na özgü kılmaktır. Bu anlamıyla bütün peygamberler İslam'ı getirmiştir. Kur'an'da İslam kelimesi yalnız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din için değil, bütün peygamberlerin getirdiği din için kullanılmıştır. Çünkü peygamberlere verilen mesajın mahiyeti aynıdır. Hepsi insanları tek Allah'a kulluğa, ahirete imana ve salih amele çağırmıştır. Bu bakımdan misyonları aynı olan peygamberler arasında bir ayrım yapılamaz. Allah'ın elçileri arasında bir ayrım yapmayız. Bakara 285. Yüce Allah ilk elçisi olan Nuh'a neyi vahyetmişse son elçisi Muhammed ikisine de selam olsuna da onu vahyetmiştir. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nisa 163. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e hitaben ben elçilerden bir türedi değilim. Ahkaf 9 demesi emretmektedir. Yani Hazreti Peygamber daha önceki peygamberlerin söylemediği şeyleri söyleyen, bidatler ortaya atan bir elçi değildir. O da insanlara öteki peygamberlerin tebliğ ettikleri esasları tebliğ etmektedir. Bu hususu her yerde vurgulayan Kur'an, Şura suresinin 13. ayetinde daha net olarak ortaya koyuyor. O size dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi şeriat, din yaptı. Şöyle ki, dini doğru tutun, Allah'ın birliğine inanın ve onun buyruklarına teslim olun. Hurafelerle dini yozlaştırmayın ve onda ayrılığa düşmeyin. İşte Allah tarafından gönderilen bütün dinlerin esası bu devlet inancıdır. Ey Muhammed! Sana söylenen senden önceki elçilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Fussilet suresi 42 ayetinin peygamberlerin dinlerinin aynı olduğunu vurgulamaktan başka bir anlamı var mı? Bütün peygamberler İslam'ı getirmekle beraber özellikle son üç din peygamberlerinin atası olan İbrahim aleyhisselam İslam'ın simgesi olarak anılmaktadır. Yüce Allah ona Müslüman olmasını emretmiş ve o da Rabbinin emriyle Müslüman olmuştur. Rabbi ona İslam ol demişti. Alemlerin Rabbine İslam oldum. Ona boyun eğdim dedi. Bakara suresi 131. Demek ki İbrahim'in dini İslam ve kendisi de Müslümandı. Hac suresinin 78. ayetinde bu husus daha açık olarak ifade edilir. Allah uğrunda ona yaraşır biçimde cihat edin. O sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi. Sizi babanız İbrahim'in dinine iletti. Ona uyun. O bundan önceki kitapta da, bunda da size Müslümanlar adını verdi. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Dost doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Âl-i İmrân suresi 67 ayeti de İbrahim'in Müslüman olduğunu vurgulamaktadır. Bakara suresinin 132. 133. ayetinde ölmek üzere olan Hazreti Yakub'un oğullarına ölünceye dek İslam'dan ayrılmamalarını tavsiye ettiği, oğullarının da yalnız Allah'a tapacaklarına ve İslam'dan ayrılmayacaklarına söz verdikleri anlatılmaktadır. Âl-i İmrân suresinin 52. ayetinde de İsa'nın havarileri kendilerini Müslümanlar olarak nitelendirmektedirler. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler yalnız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından değil, önceki peygamberler tarafından da emredilmiştir. Meryem suresinin 31. ayetinde Hazreti İsa'nın kavmine, Allah Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı emretti dediği vurgulandıktan sonra İsmail, İdris gibi İbrahim soyundan gelen Allah'ın nimetine ermiş seçkin peygamberler ve onların izinde giden salih insanlar övülür. Sonunda da onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar, onlar cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğratılmayacaklardır. 54-60 buyurulmaktadır. Bu ayetler namaz ve zekat gibi ibadetlerin önceki ilahi dinde de bulunduğunu kanıtlar. Ey inananlar! Sizden öncekilere yazıldığı gibi günahlardan korunmanız için sizin üzerinize de oruç yazıldı. Bakara 183 ayeti de oruçun daha önceki dinde var olduğunu gösterir. Hac ibadetini de Hazreti İbrahim koymuştur. Hac suresi 27. ayet. Nisa suresinin 26. ayetinde Allah size hükümlerini açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yasalarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor buyurulduğu gibi En'am suresinin 83. 89. ayetlerinde İbrahim'den itibaren bir dizi İsrailoğlu peygamberleri anılıp bunların davetleri övüldükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben işte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Onların yoluna uy buyurulmaktadır. Nisa suresinin 125. ayetinde de Hazreti Muhammed'in dosdoğru İbrahim dinine tabi olduğu belirtilmektedir. Ali İmran suresinin 84. ayetinde de ki Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbat'a, kabilelere indirilene, Musa'ya ve İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz ona teslim olanlarız buyurulduktan sonra İslam'dan başka bir din arayanın ibadetinin kabul edilmeyeceği, o kimsenin ahirette ziyana uğrayacağı vurgulanmaktadır. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'e göre İslam, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi din ortak adıdır. Allah her peygamberi, toplumunu yalnız kendisini tanımaya ve yalnız kendisine tapmaya davet etmek üzere göndermiştir ki, bu dinin adı İslam, sadece Allah'a teslim olmak, yalnız O'na tapmaktır. Dinler dillere göre başka adlarla anılsa bile, hak davetçilerinin getirdiği dinlerin ruhu, temel prensibi İslam'dır. Her peygamber Allah'a şirksiz, ahirete şeksiz inanmayı ve salih amel yapmayı, güzel davranışlar göstermeyi öğütlemiştir ki bu İslam'dan başka bir şey değildir.